Podcast dinle.
Merhabalar değerli dostlar. Ben Adil Yıldırım. Dinle Podcast adresindeyiz. Geçtiğimiz kayıtlarda Pavese'yi anlatmıştım size. Cesare Pavese. Ve çok fazla yorum geldi sizlerden. Mesajlar geldi. Dolayısıyla bugün yine enteresan bir konuyla karşınızdayım. Leonardo da Vinci. Floransalı büyük dahi Walter Isaacson'ın Amerika'da bestseller olan kitabından bazı alıntılarla size bazı bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bu adamların aslında Da Vinci olsun, Pavese olsun, Van Gogh olsun, Dostoyevski olsun, Lermontov olsun ya da işte dünya tarihine çeşitli farklı alanlarda imza atmış. Sanatta işte yazı sanatında, görsel sanatlarda imza atmış adamların bazı ortak noktaları var. Ya bunlar üzerine aslında biraz anlatımda bulunmak istiyorum. Bu adamların ortak noktaları nelerdir? Hangi ortak noktalarda buluşuyorlar aslında? Biraz bunu konuşmak istiyorum bugün. Çünkü deha bir yük, ciddi bir yük. Dahi dediğimiz insanlar, işte topluma bazı konularda ışık tutan insanların sırtında bir yük. Yani kolay bir duygu değil bunu taşımak. Hep bu konuda zaten zorlanırlar, hep bir sıkıntı yaşarlar baktığımızda. Nedir buradaki yük? Bunu anlatmak istiyorum. Aslında bugünkü derdim bu. Yani bugünkü kayıt sebebi bu. Da Vinci çok yüksek kibire sahip bir adam. Isaacson öyle diyor. Walter Isaacson'ın Amerika'da çok satan kitabı Leonardo da Vinci. Kendi ismiyle, DH'nın ismiyle yayınlamış. Çok kibirli bir adam diyor. Tarihte yaptığı arşiv çalışmalarında bir kere bu bilgiye rastlamış Walter Isaacson. Yoğun bir kibir, yoğun bir ego diyor. Yani etrafına kibirle, egoyla yaklaşan bir dehadan bahsediyoruz. Da Vinci'nin insanlara yaklaşımı, öğrencilerine, hani sanat üzerine, çizim üzerine bir şeyler öğretmeye çalıştığı etrafındaki işte ergenlere yaklaşımı falan kibirli. Biraz onlara yukarıdan konuşuyor, yüksek telden konuşuyor, eziyor biraz. Böyle bir tarzı var. Bir gün anlattıklarını ısrarla anlamayan, ısrarla onun verdiği mesajları anlayamayan birine bağırmaya başlıyor. Ders verdiği bir sınıfta. Bağırıyor. Ve kızıyorlar ya, diyorlar hocam işte sakin ol, biraz sesini indir falan. Ve şöyle bir cevap veriyor, bakın kitapta çok etkileyici bir yer var, şöyle diyor. Siz Tanrı'nın işçisi olmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz diyor. Bu diyor benim için çok yüksek bir sorumluluk. Tanrı'nın işçisiyim ben. Kendisini defalarca farklı zamanlarda ve mekanlarda böyle tanımlamış. Ben Tanrı'nın işçisiyim. İlginç bir kibir değil mi? Dikkat çekici yani. Çünkü bir insanın kendini bu seviyede tanımlaması için gerçekten çok yüksek bir özgüvene sahip olması lazım. Ama içinde bir ışık var. Yaşadığı yüzyılda helikopteri çizmiş bir adam. Bundan yüzyıllar önce. Geleceği gören bir adam ve aslında baktığımızda Van Gogh olsun, Picasso olsun, Dostoyevski olsun. İşte birçok büyük sanatçının en büyük laneti belki de yaşadıkları yüzyılın çok ilerisinde olmaları ve yaşadıkları yüzyılda anlaşılmıyor olmaları. Yani öyle bir dönemde dünyaya yollanıyorlar ki ışık tutmaları için. Çünkü insanlık onlarla aynı seviyede değil. Çok daha gelecekten gelmiş ruhlar gibi, varlıklar gibi takılıyorlar. Ama bir yandan da bu ışığı tutarken, bu işte yönü gösterirken gösterdikleri insanlar da onları anlamıyor. Ya ne diyor bu adam falan diyor halk mesela. Anlamıyor bunları. Ya bu seviyeye gelemiyor. Genel algı, genel anlayış seviyesi onlarla aynı frekansta değil, öyle söyleyelim. Ve bu onlarda bazılarında diyelim bir öfke yaratıyor. Anladığımız kadarıyla Da Vinci de böyle bir adam. Öfkeleniyor, anlaşılmamaktan öfkeleniyor. Aslında dönüp dolaşıp hep insanın en temel ihtiyacına geliyoruz. Anlaşılmak, söylediğim şey anlaşılsın, yaptığım şey anlaşılsın. İşte bir tablo yapayım, bunu anlasın insanlar. Benim burada vermek istediğim bütün bu karmaşık duygular aslında bir şey ifade ediyor. Bu ifade ortaya çıksın. Ve ben çok ıkınmadan, çok zorlanmadan anlaşılmak istiyorum diyor birçoğu. Yani verdiğim emekler, yaptıklarımın karşılığı olsun. Halk bunu bir görsün, beni anlasın, benim ışığımı kavrasın istiyor birçoğu. Ve bu olmayınca, ki olmuyor. Çünkü neden bu ışığa sahipler? Çünkü o dönemden ilerideler, yani daha ilerisini görüyorlar. Ama daha geçmişe yollanmış gibiler. Ve o dönem yaşayan insanlar da bunu anlamıyor doğal olarak. O seviye yok. Geleceğe bir yatırım olarak, yani insanlığın önünü açmak için yollanmışlar ilahi manada o yüzyıla. Fakat bir yandan böyle, ama bu ileride olma duygusu da onları eziyor. Çünkü anlaşılmıyor. Halkta bir karşılığı yok. Ve dolayısıyla da öfke yapıyor bazısının bünyesinde. Da Vinci mesela böyle bir adam. Çok yaratıcı. Dünya tarihinde ona benzer, onunla boy ölçüşebilecek bir başka deha da sanatta, işte heykelde, resimde gelmedi. İşte hala Mona Lisa'yı konuşuyoruz. Mona Lisa aslında bir erkek miydi, bunu konuşuyoruz. Bir sürü gizemli bir tablo, üstüne kitaplar yazılıyor. Da Vinci şifresi yazılıyor, işte film yapılıyor. Bir sürü şey yani, hala gizemli, hala çözülememiş. Şunu görüyoruz mesela, Da Vinci bulunduğu yüzyılın 100 yıl sonrasında falan değildi, 1000 yıl sonrasındaydı. Çok garip değil mi? Ya bugün de çözemiyoruz adamın yaptıklarını. Mesela şunu konuşuyor sanat dünyası. Ya bu adam o dönem helikopteri nasıl çizdi? Yani nasıl bir ilerdelik seviyesi bu? Ne kadar ileride? Bu adam bulunduğu dönemin ne kadar ilerisinde? Hani daha ilerisinde olamaz mı? Bugün hala çözemiyoruz. Bırakın o yüzyılı. O yüzyıldakilerin anlamaması normal tabii ki. Biz bugün çözemiyoruz ki. Bugün baktığımızda hala biz o adamın kafa yapısını anlamakta zorluk çekiyoruz. Onun kendi ruhunda sakladığı gizemlerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu adam nedir abi falan diyoruz. Bu Da Vinci ne ayak diyoruz mesela. Yani bizi garip bir şekilde etkiliyor. O yüzyılda da tabii ki anlaşılması imkansızdı. Çok ilerideydi çünkü. Baba çok ilerideydi yani. Sanatın bir de şöyle bir yönü var. Her alanında bulunmuş. Yazı, heykel, resim. Her alanında bulunmuş bir adam. Yani sanatın bir alanıyla yetinmemiş. Ve hep kendini geliştirmeye çalışmış. Daha doğrusu hep kendi içinde gizli saklı başka yetenekler var mı? Onlar varsa hani onları da bir ortaya çıkartayım, bir yeşillendireyim, bir ortalık böyle bir canlansın demiş. Ya kendi içindeki, kendi ruhundaki keşif de bitmemiş. Hep devam etmiş bir adam. Çok garip. Yani merakı evrene karşı, doğaya karşı var. İnsanlığa karşı var. Ama en büyük merakı da kendine yönelik. Bende acaba başka ne cevherler var diyor. Dönüp günün sonunda kendini anlamaya çalışıyor. Hani insanın en büyük yolculuğu kendine dair ya. Kendi ruhunda en büyük yolculuk. Yani biz gün içerisinde, biz insanlar milyon tane olayla uğraşırız. Bir sürü sorun, sıkıntı, problem, bir sürü konu. Ama günün sonunda aslında bizi götürdüğü yer, hani son istasyon kendimiz. En büyük yolculuk orada. Da Vinci de kendine baktıkça, aynayı kendine tuttukça başka şeyler buluyor. Aa şurada da yetenekliyim, burada da yetenekliyim. Herhalde ne güzel bir duygudur ya. Abi bak bunu da yapıyorum. Yani sürekli yeni bir şeyler buluyor. Bunu da beceriyorum, şunu da yapıyorum. O dönem İtalya'da çok ünlü aristokrat aile Medici'ler var. Medici. Tıpla ilgilenen bir aile, çok doktor yetiştirmiş bir aile olduğu için aynı zamanda ilaçlara da ismini vermiş bir aile. Medicine mesela derler, ilaç işte. Medicine, Medici ailesinden gelir. Mesela İngilizce'deki ilaç tanımı. İtalyan Medici ailesi. Doktor bir aile, zengin bir aile. O dönem doktorluk ne demek? Bir sürü hastalık var. Bunları tedavi eden bir aile yani. Floransalı bir aile, Medici'ler. Şimdi neden onlara girdim? Da Vinci'nin sponsoru onlar. Yani Da Vinci ağzına geleni söyleyen patavatsız, pervasız bir adam. Yani o dönemki papalığı tanımıyor. Bırakın hani onu bunu işte valiyi, kralı falan. Papa. Papayı tanımıyor. Diyor ki ya bırakın şimdi bu Katolik anlayışını. Benim sanatıma karışmayın. Benim kendimi ifade etme özgürlüğüme karışmayın. İfade özgürlüğünden bahsettiği döneme bakar mısınız? Bundan 700 yıl önce. Karışmayın diyor. Ben kendimi ifade ederim sanatla, işte heykelle, yazıyla, resimle. Bunlara karışamazsınız. Kimsiniz abi falan diyor. Bunu söylediği dönem Engizisyon dönemi. Yani papalık zaten dünyayı yönetiyor o dönem. Katolik anlayış. Onlara savaş açıyor. Neden papalık ona dokunmuyor? Çünkü arkasında yine çok önem verdikleri bir aile var. Medici'ler. Onun koruyucusu bir aile var orada. Bu adam böyle diyorlar. Bu adama dokunmayın. Bu adamda başka bir enerji var. Bir pırlanta var diye. Hem onun maddi olarak karşılıyor eserlerini. Hem onun yaşamasını karşılıyor. Yaşam İşte ihtiyaçlarını, para pul veriyorlar ona. Bir ev falan veriyorlar. Yani böyle bir dahi bir isim. Döneminin çok ilerisinde ve asi, yani kavgacı bir adam gönderilmiş o dönem dünyaya. İlahi anlamda. Ve de onu da koruyan bir aile var arkasında. Yoksa zaten papalık falan adamı asacak. Çünkü ağzına geleni söylüyor, tanımıyor kimseyi. Hani bazı bizim dilimizde şöyle bir tabir var ya. Kimseye eyvallahı olmayan tipler, hani bildiğini okur. Öyle bir tip Da Vinci. Ya beni en çok bu çekti mesela. İlgimi çekti. Yani Da Vinci'de şöyle bir kafa yapısı olabilir ve buna benzer adamlarda. Tanrı çok büyük bir beceri vermiş, çok büyük bir yetenek vermiş. Yani bir şey akış var adamın içerisinde, bir yetenek akışı var. Tamam, burada hemfikiriz. Şimdi bu adam neden dal kavukluk yapsın ki? Bu adam neden birilerine dal kavukluk yapsın? Birilerine işte sürekli şirin gözüksün, sempatik olmaya çalışsın. Bu en başta da kendisini yaratan güce yönelik bir hakaret olur. Çünkü onu yaratan der ki ya sen niye sağda solda dal kavukluk yapıyorsun? Ben sana zaten en büyük yeteneği verdim. Sende akıyor. Sende nehirler akıyor. Senin içinde bir okyanus var. Senin ruhun geniş. Senin kimseye yanaşmana gerek yok. Sen kendi yeteneğini ortaya koy yeter. Ama yeteneksiz bir insan, kendinden emin olmayan bir insan mesela, mutlaka sağda solda dal kavukluk yapar. Çünkü birilerine yanaşması lazım. Çünkü kendinden emin değil. Çünkü yeterince yetenekli değil. Ona güvenmiyor. Yani elindeki, ruhundaki pırlantaya güvenmeyen insanın işidir onlar. Da Vinci öyle değil. Da Vinci ağzına geleni söylüyor. Ne var abi diyor falan. Oraya dönüyor, buraya dönüyor. Hepsine yürüyor yani. Yaptım diyor, bu heykeli yaptım. Kim karışabilir diyor. Kimsiniz diyor falan. Floransa'da kimseyi tanımıyor o dönem. Farklı bir ruh. Geçen hafta Pavese'yi anlatmıştım. Cesare Pavese, İtalyan. Dikkatinizi çekiyor mu? Bakın, Da Vinci, Pavese hep İtalyan isimler. Dünya tarihinde o dönem reform ve Rönesans hareketlerinin gerçekleştiği ülke İtalya. Düşünce özgürlüğü, kalıpların dışında düşünebilmek, yaratıcı olmak. Bugün hala İtalya yaratıcılığıyla ilerler. Ne çok büyük bir nüfusa sahip. Ne işte efendim dünyada böyle hani çok elle gösterilen bir yer ama yaratıcı bir ülke. Ve düşünceye çok açıklar. Farklı düşünce, farklı düşünebilmek, tabuları kırmak, hayata başka bir yerden bakmak konusunda hala İtalya bir liderdir. Ve bunun için tasarımda çok ilerideler mesela. Çok büyük tasarımlar yapıyorlar. Araba, işte efendim mimari, hala İtalyanlar. Çünkü kalıpların dışında düşünebildikleri için. Ezber bozmak diye bir tabir var ya, ezber bozan bir anlayış vardır İtalyanlarda. Yani sen böyle böyle böyle dersin, o der ki no, non ce fa, non è possibile, devi parlare in un altro modo falan. Başka türlü düşünmelisin der. Başka türlü bakmalısın. Senin bakışın yanlış, sen hep böyle aynı bakıyorsun. Hayır, hayat öyle değil, hayatta bir de şöyle bir açı var diye sana hop bambaşka bir açı gösterir. Ve bu da yaratıcılıktır işte, yaratıcılığın özü bu. Yani diğerleri gibi olmamak, sürüye uymamak, kara koyun olmak. Hani öyle bir şey var ya, sürüde başka renkli tek koyun sensindir, farklısındır. Ama sen bu farklılığını sonuna kadar korursun, yani geri adım atmazsın. İşte o tipleri seviyor İtalyanlar, başka türlü olanları, başka türlü bakabilenleri. Ama mesela bizim kültürümüzde ne var? Sürüden ayrılanı kurtlar kapar. Farklı olan sevilmez. Ya bu ne bu ya, garip ya falan deriz mesela. Böyle farklı birini gördüğümüzde, farklı giyinen, farklı konuşan. Ne kadar enteresan. Bizde yaratıcılığı engelleyen de bu bakış açısı zaten. Farklı olan iyi değildir abi. Diğerleri gibi ol. Herkes gibi ol. Onlar ne yapıyorsa sen de öyle yap. Onlar gibi ol falan. İşte yaratıcılığı öldüren bu anlayış. Farklı düşünmek, farklı inanmak, farklı bakmak hayata, olaylara. Bu, kapıyı açan bu. Gelişimi sağlayan bu. Yaratıcılık burada. Bundan sonraki kayıtlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Podcast dinle.